bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Atlılar, Joseph Kessel. Cem Yayın Evi, 1. baskı İstanbul 1977. Türkçe'ye çeviren Elif Alova. Bu kitap 534 sayfadır. Filyot Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ocak 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Fransız Akademisi üyesi Joseph Kessel bu romanında Afganistan'daki Müslüman Türklerin yaşamını anlatıyor. Chopendoz adı verilen binicilerin at üzerinde oynadığı geleneksel buz kaşı oyununu temel alarak konu edindiği insanları ve ülkenin geçit vermez Hindikuş dağlarını gerçek bir ustalıkla ve kitabı elden bıraktırmayacak süreklici serüvenlerle anlatan Kessel'in bu romanını Elif Alova Türkçeleştirdi. 1898'de Arjantin'de doğan Rus asıllı Fransız romancısı Kessel tıp öğrenimi yaptı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sibirya'daki Fransız askeri kurulunda görev aldı. Genç yaşındayken Akademi Büyük Roman Ödülünü kazanan, 1927'de yazar, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan romanlarıyla yeteneğini bütün dünyaya kabul ettirdi ve en büyük Fransız romancılar arasında sayıldı. 10 yıl önce Fransa'da yayımlanan Atlıları da geniş bir ilgi gördü. Babamın anısına, o büyük sevecenlik dolu bilgeliğine. Cümle alemin atası. Kamyonlar deve kervanlarından, at üstündeki adam yayadan pek daha hızlı ilerleyemiyordu. Şosenin hali hepsini aynı hıza zorluyordu. O korkunç ve görkemli Hindukuş sıra dağlarının biricik geçidi 3500 metre yükseklikteki Şibar'a yaklaşıyorlardı. Güney ve Kuzey Afganistan arasındaki bütün trafik ve ticaret buradan geçerdi. Bir yanda testere ağzı gibi diş diş dik bir kayalık, öte yanda dipsiz bir boşluk. Tekerleklerin açmış olduğu derin çukurlar, yerinden kopup yuvarlanmış kocaman kaya parçaları yolu kaplamış. Bayırlar, zikzaklar, dönemeçler gittikçe dikleşiyor, baş edilmesi gittikçe daha güç ve tehlikeli bir hal alıyordu. Şiddetli soğuk ve incelmiş hava yüzünden kervancılar, katırcılar, çobanlar ve hayvanlar gerçekten çok yorgun düşmüşlerdi. Ama hiç değilse onlar karınca dizileri gibi dağın böğrüne yapışmış, tehlikesiz yol alabiliyorlardı. Kamyonlar öyle değildi. Çoğu yerde yol öyle daralıyordu ki kamyonlar yolun bütün yüzeyini kaplıyor ve tekerlekleri uçurumun gevşek, ufalanan kenarını kemiriyordu. Şoförün bir sakarlığı, dalgınlığı, motorun veya frenlerin bir arızası, bu bakımsız vaktinden önce hurdaş olmuş arabaları her an uçuruma yuvarlanma tehdidi altında tutuyordu. İzin verilen ölçüleri her zaman çok aşan yükleri bu araçları sarp yokuşlarda daha güç kullanılır hale getiriyordu. Üstelik aşırı yüklemenin tek ve en kötü yanı koli, sandık, küfe, çuval ve balya fazlalığı değildi. Eşya yükünden başka kapalı kamyonların üzerinde, kapalı değilse muşamba örtülerin üzerinde dolup taşan bir insan yükü de taşınıyordu. İnsanlar üst üste yığılıp istif olarak küt, biçimsiz, kaynaşan ve kaygan bir piramit oluşturuyordu. Bu yığını sarıp sarmalayan sarıklarla rüzgarda uçuşan yıpranmış kumaş parçaları arasında yolcuların güneş yanığı yüzleri görünüyor, kamyonların sarsıntısıyla bir gözlerden silinip bir yeniden beliriyordu. Bu kamyonlardan birinde bu çeşit bir insan piramidi üzerinde çok yaşlı bir adam tünemiş gibi oturuyordu. Oraya çıkmak için hiçbir çabada bulunmamıştı. Öylesine zayıftı ki ne ağırlığı ne hacmi var denilebilirdi. Kötü gerilmiş muşambalara başkent Kabil'den beri gelip kat kat yapışan yolcuların itişmesiyle sadece kendiliğinden öteki vücutların üstüne çıkmıştı. Ayakları önündeki bir enseye dayalı, kendisi de iki güçlü boyun arasına sıkışmış, duyumsuz bir bakışla sıra sıra Hindukuş tepelerinin, doruklarının geçişini seyrediyordu. Kamyon öylesine ağır gidiyordu. Kayaların üstü yanları girinti ve çıkıntıları kül rengiydi. Çok yaşlı ve tasalı bir renk. İç karartan topak topak bir çeşit kül dev dağın her yanını, sivrilerini, oyuklarını, buza kesmiş donuk gök parçalarının uçlarına değin kaplıyordu. Kamyon yolcularının konuşmaları gitgide azalıyordu. Hayat dolu, iyi huylu bir halkın Şibar'a yaklaşıncaya kadar yolculuğu şenlendirmiş olan canlı söyleşileri, öyküleri, şakaları, gülüşleri artık duyulmuyordu. Ara sıra bir yolcunun ağzından bir ünlem, bir iç çekiş, bir dua yükseliyordu sadece. Derken bu sesler de kesildi. Bu denli bir ıssızlık karşısında konuşmada bir savunma olamıyordu artık. Sadece başkalarıyla paylaşılan bir sıcaklık güven verebilirdi insana. Yolculardan her biri kemikli vücudu ile yanındakilere sokulmaya çalışıyordu, sessizce. Diğerlerinin üzerine tünemiş oturan çok yaşlı adam ne bir endişe ne bir keder duyuyordu. İç dünyasının gözü ile o etraftaki ölü yıldız görüntülerinin ötesinde şen vadiler, kaynaşan kentler, kızgın çöller, uçsuz bucaksız bozkırlar görüyordu. Bu Afganistan'dı. Bütün illerini, ana yollarını, köy yollarını, patikalarını bilirdi. Bütün sınır boylarını İran ve Rus, Tibet ve Hindistan sınırlarını dolaşmıştı. Buralardan arta kalan imgeleri her an belleğinden çekip çıkarabilirdi. Onun için artık yaşamak, ansımak demekti. Ve anılarını rüzgar gülüne göre dilediğince çekip çevirebiliyordu. Birden dorukların sırt çizgisi ve gök kubbe gözlerden silindi. Aynı anda keskin aykırışlar ihtiyarı dört bir yandan sardı. Yaşlı adam çözülüp dağılan, kamyonun gerisine doğru kayan insan yığını üzerinde bir an dengelenip yuvarlandı. Bağırmalar birden kesildi. Dehşet şaşkınlığın yerini aldı. Motor işlemiyordu. Şoför motoru işletmeye çalışıyordu ama boşuna. Sonuna kadar basılmış frenler öfkeyle gıcırdıyor, yine de aşırı yüklü koca kamyonu tırmandığı bayır üzerinde tutmaya güçleri yetmiyordu. Kamyon henüz geri kaymıyordu ama kararsız sallanıyor, yer çekimine boyun eğmeye hazırlanıyordu. Her an her bir parçası, tahtası ve metali artık insanın kontrolünü aşan bir ağırlık, bir güç, bir irade kazanıyordu. Kamyon yavaştan bir parmak kaydı, biraz daha hızlı, bir parmak daha uçuruma ancak kalmıştı ki yeniden bağırışmalar yükseldi. Dibe yığılmış önlerindeki baş ve sırtlardan başka bir şey göremeyen yolcular bağırıyorlardı. Dayda panç! Dayda panç da ne yapar? Kamyonun kenarına tutunmuş yolcular yanıtladılar. Dayda panç gerekeni yapar. Becerikli ve çeviktir. Peygamber yardımcısı olsun. Allah zihin açıklığı versin. Yolcuların yüreklendirmeleri ve tanrısal yardım çağrıları daha çocuk yaşta denilebilecek yeni yetme bir delikanlıya yönelikti. Dıştan kamyonun arkasına asılıp kendi boyunda ve kendisi kadar ağır kocaman bir kabanın üzerine çöreklenerek yolculuk etmişti. İlk sarsıntılarda hemen yere atlamıştı. Şimdi de kamayı onu tutan çengellerden çıkarıyordu, işi bitirmek üzereydi. Kamyon daha hızlı geriye kaydı, tekerlekler harekete geçti. Bir kez daha dönseler uçuruma düşmek tamamdı. Dayı da sol tekerleğe en tehlikelisine takoz koydu. Kamyon bir defa, iki defa, üç defa sallandı, sonra hareketsiz yolu kapladı. Önden ve arkadan kamyonun yollarını kapadığı arabalardan öfkeli klakson sesleri yükseldi. Şoförün sarıklı başı pencereden dışarı uzandı, bağırdı şoför. ''Yere inin, itin arabayı ve ben demeden tekrar binmeyin.'' Yolcular acele indiler. Çok yaşlı adama sıra gelince yanındaki yolcu sık siyah saçlı bir demirci. ''Dur dede, otur orada dede. Senin ağırlığını duymadım bile. Bir bıldırcından daha hafifsin sen.'' Motor yeniden çalıştı ve kamyon ilerideki ilk düzlüğe kadar tırmandı. Yolcular birer birer muşamba örtülerin üzerine çıktılar. Demirci hem güçlü olduğundan hem öyle istediğinden tekrar ihtiyarın yanına ulaştı. Soluk soluğu ama halinden memnun. ''Canavar gibi çabaladım, ittim.'' dedi. ''Bu bana korkumu unutturdu. Çok korkmuştum doğrusu.'' İhtiyar sordu. ''Neden korktun o kadar?'' ''Neden olacak? Ölümden.'' dedi demirci. ''Gerekmez.'' dedi usulca yaşlı adam. Demirci heyecanla ama tatlılıkla cevap verdi. ''Senin kadar ölüme yakın olunca böyle düşünmek kolaydır.'' dedi. ''Sen daha yakınsın oğlum.'' dedi yaşlı adam. ''Çünkü sen ölümden korkuyorsun.'' ''Herkes gibi.'' diye bağırdı demirci. ''Doğru.'' dedi ihtiyar. ''İnsanların ölümü de işte bu büyük korkudandır. Yalnız ondadır.'' Demirci örste çalışmaktan tüm nasır olmuş baş parmağı ile çok kalın, çok kara kaşlarını uzun uzun kaşıdı. "Anlamıyorum," dedi kaygıyla. "Önemi yok oğlum," dedi yaşlı adam. Etleri öylesine erimişti ki yüzü artık hiçbir şey ifade edemez olmuştu. Kesik kesik çatlak çizgi içinde bumburuşuk cildi, donuk mavi gözlerini sıkıştırıp yerinde tutan çok ince delikli bir ağ gibiydi. Yine de demirciye öyle geldi ki ihtiyarın ipince kansız dudakları hiç kıpırdamamakla beraber kurumuş yüzünde dost bir titreyiş derinin küçücük bir kıvrımından ötekine yayılarak gözlere ulaşıyor ve gözlerden dışarı birer kıvılcım fışkırtıyordu. Daha fazla bir şey anlayamadı demirci ama içinde bir güven duydu. Birçok sarsıntıdan sonra gelen yeni bir sarsıntı kamyonun muşamba örtüleri üzerindeki insan yığınını bir kez daha dağıttı. Demirci güçlü koluyla ihtiyarın omuzlarını sardı, tatlı bir sesle konuştu. "Benim adım Gulam, ya seninki dede?"
"Gardigeç," dedi ihtiyar.
Demirci tekrarladı. "Gardigeç, gardigeç." Sonra mutlu gülümsedi. "Bir bıldırcından bile hafifsin," dedi. Toprak düzleşti, 4000 metreye yakın yükseklikte Şibar geçidi göründü. Durak yeri geçidin öte yanında bayır aşağı ilk düzlükteydi. Batı yanını dağın kapadığı, doğu yanını dibinde sellerin gürüldediği bir boğazın kestiği geniş kayalık bir düzlüktü bu. Önceden saptanmış olan bu yerde Hindukuş ile bölünen Afganistan'ın iki yarısı arasında ticareti sağlayan bütün araç kafileleri mola verirdi. Burada her zaman her iki yönden gelmiş düzinelerle araç bulunurdu. Güneyden gelenler sel yatağı boyunca öbürleri de kayaların yanı sıra dizilirdi. Düzlüğün her iki yanında basit yapılar uzanıyordu. Buralarda başlıca içilen şey çay olduğundan, kara ya da yeşil çay, bunlara çayhane denirdi. Bu kerpiç duvarlı yapılar loş birer odadan ibaretti. Dışında üstü kapalı birer sundurma vardı. Yolcular sundurmalarda toplanırdı. Oralarda soğuk daha keskin, rüzgar daha amansızdı. Ama aklı başında hangi insan bu kadarcık bir şey için mola veren kamyonları, inen yolcuları, ters yönlerden gelmiş dostların buluşmalarını seyretmekten kendi isteğiyle vazgeçerdi? Bütün Afganistan'da Şibar geçidindeki bu yerden başka nerede, Kabil'den ve Nazarcat'tan, Kandahar'dan ve Celalabad'dan, Gazni'den ve Mezar-ı Şerif'ten insanlar böyle hep bir arada görülebilirdi? Hepsi de illerine ve aşiretlerine göre giyinmiş, ya bol gömlekler, ya dar uzun ceketler, ya da kaftanlar içinde. Başlarında da bazen uçları salıverilmiş dalgalanan, bazen sıkıca tepede toplanmış sarıklar, astragan kalpaklar, parlak renkli ipek takkeler veya koyun yününden uzun külahlar. O insanlar ki öykülerden, tartışmalardan, haberlerden, yalanlardan oluşan, sonu gelmez ve şaşırtıcı konserleriyle dikkat kesilen kulaklara ne büyük haz verirler. Gerçekten bu durak yeri bir bayram yeri, kaderin bir armağanıydı. Onun bir anını bile kaçırmak için insanın deli olması gerekirdi. Çok yaşlı adamın bindiği kamyon sel yatağının yanında, daha sonra kuzeye gidecek kamyonların ardına yanaşınca, yolcular muşambaların üzerinden aşağı atlayıp bir an önce çayhane sundurmalarına koşmak için kamyonun durmasını bekleyemediler. Demirci bile ihtiyarı acele yere indirdikten sonra bağırdı.
"Artık ben sana gerekmem değil mi dede?"
ve geniş adımlarla uzaklaştı. İhtiyar hafif heybesini omzuna atarak hiç kımıldamadan durdu. Yaşına ve etten, kastan yoksun bedenini sarsan derin soluk alışlara rağmen dimdik duruyordu. Güneş ve tozun yıprattığı, berbat yolların harap ettiği araçlarıyla, çayhane sundurmalarında çömelmiş veya yere uzanmış yolcu ve şoförleriyle, Orta Asya'nın göbeğindeki dev sıra dağların tepesinde kaybolmuş bu durak yerinin bir garip yüceliğini ağır ağır usulca içine sindiriyordu. Ve dört yandan hemencecik başlayan kayaların sonsuz çıplaklığı ve kısırlığı, suların sonsuz gümbürtüsü, dünyanın tepesinden gelen buz gibi sonsuz esinti. Gardigeç dünyanın iki parçasını birleştiren, geçilmesi kaçınılmaz bu geçidi izlemek zorunda kalmış insan dalgalarını düşündü. Sel gibi akan fetihler, ırmaklar gibi yayılan dinler. Bütün bunları kendi gözleriyle görmüş gibi geliyordu yaşlı adama. Ne uzun yaşamıştı, Afgan topraklarında ne çok dolaşmıştı, anılarının kökleri ne kadar derindeydi. Düşünceli en yakın çayhaneye doğru yürüdü. Yol arkadaşlarından bazıları çayhaneye gelmişti bile. İlk gelen en acelecisi boynundan topuklarına kadar inen, içi koyun postuyla astarlanmış kahverengi kaftanlı, uzun boylu, çok zayıf bir seyisti. Böyle giyinmiş bir insanın hangi ilden olduğunu söylemesi gereksizdi. Çapan denilen bu çeşit kaftanı kuzey bozkırlarının Özbek ve Türkmen atlıları giyerdi. Çayhanenin sundurmasına girer girmez adamın çok garip davrandığı görüldü. Hiç kimseyi umursamaz bir sabırsızlıkla çayhanenin müşterileri arasından ilerledi. Dövülerek bastırılmış toprak zemini örten yırtık halı parçaları üzerine konmuş, çay sinileri etrafında toplananları çiğnedi. Arkalıksız, çarpık bacaklı alçak iskemlelerde ya da oturma yerleri iple örülmüş, şiltesiz, ham tahtadan yapılmış kasmaklarda oturanlara çarptı. Ardından mırıltılar duyuldu. ''Ne hayvan herif!'' dediler ve yine ''Yükseklik başına vurmuş!'' ''Katırın ayağı bununkinden hafiftir.'' dediler. Ağır sözler söylendiyse de ses tonları yumuşaktı. Gerçekten öfkelenen, şişman, yağlı bir molla oldu. Nargilesine çarpan imansızı peygamberin hışmına havale etti. Adam söylenenleri hiç duymadan ve çıkık elmacık kemikleri arasında tetikte bekleyen gözlerinin görüş alanını genişletmek için boynunu daha da uzatarak kendine yol açmaya devam etti. En sonunda sundurmayı yoldan ayıran alçak duvarın dibinde aradığını buldu. Çapanlar. İki taneydiler. Biri siyah çizgili şarap tortusu renginde, öteki yeşil çizgili kuru yaprak renginde. Bu çapanları giymiş olgun yaştaki iki adamı genç seyis daha önce hiç görmemişti. Ama bunun önemi yoktu. Çevresindeki Afgan topraklarının her köşe bucağından gelmiş bu insan kalabalığında sadece bu ikisi onu anlayabilir, duygularını paylaşabilirdi. Şarap rengi çapanla kuru yaprak rengi çapan seyisine yer açmak için birbirine sokuldular. Seyis bunun da farkında olmadı sordu. ''Kabil'e mi gidiyorsunuz, oradan mı geliyorsunuz?'' Daha şişmanca ve saçı daha ağarmış olanı, ''Dün mezarı şeriften çıktık.'' dedi. ''Öyleyse en önemli haberi bilmiyorsunuz.'' diye bağırdı seyis. Çapanlı iki yolcu yüzlerini ağır ağır seyise çevirdiler. Kaygı ile karışık bir merak kısık gözlerini canlandırmıştı. Seyis'in gençliğinden çok daha ulu yaşlılıkları ve onunkinden hayli yüksek sosyal durumları bu merakı açığa vurmalarını engelliyordu. Daha önce konuşmuş olanı tek düze ve çok az uykulu bir sesle ''Bu gençliğin ve tecrübesizliğinle en önemli haberden kastın nedir?'' diye sordu. ''Başka hiçbir haberin bunun yanında adı okunmaz.'' Bildiğini açıklamak arzusu içini yaktığı halde büyük bir sırra sahip olmanın güçlülüğünü birkaç saniye olsun tadabilmek için sustu. O zaman iki yolcu bir ağızdan konuştu. ''İllerimize yeni bir genel vali mi atandı?'' Cevap vermeden seyis başıyla hayır işareti yaptı. Maymana ilinde bir halı fabrikası olan çapanı kuru yaprak rengi adam sordu. ''Dokumalara yeni bir vergi mi kondu?'' ''Yoksa asragan derilerine mi?'' diye sürdürdü şarap rengi çapan giymiş adam. ''Mezar-ı Şerif bozkırlarında uzun tüylü koyun yetiştiriyordu kendisi.'' ''Keşke hepsi bu kadar olsa.'' dedi seyiz. Sonra kendisini daha fazla tutamayarak bir şarkı söyler gibi bağıra bağıra konuştu. ''Dinleyin, iyi dinleyin. İlk defa olarak başkent Kabil'de bir buz kaşı yapılacağını size haber veriyorum.'' Seyiz heyecanlı bakışlarını çapanlı iki adamdan ayırmıyordu. Umudu boşa çıkmadı. O ana kadar duvara dayanıp son derece vekarlı, sözlerinde ve davranışlarında ağır ve ölçülü oturmuş olan iki tüccar artık kendilerine hakim olamadılar. Tek bir hareketle ayağa fırlayıp bir ağızdan bağırdılar. ''Kabil'de bir buz kaşı mı? Doğru mu dedin? Kabil'de bir buz kaşı.'' Seyis hem de en parlağı, en unutulmayacak olanı diye şakıdı. ''Vadilerde oturanlar atları nereden bulacaklar? Binicileri nereden?'' Seyis sesini daha da yükselterek bağırdı. ''Bizim oralardan!'' Tüccarlar şaşkın sustular. Yeniden söze girişmek istediklerinde ise artık çok geçti. Başkalarının sesleri onlarınkini bastırdı. Kavgayı andıran bağıra bağıra konuşmalar, kır saçlı iki yaşlı adamın davranışlarında beliren ani ve adeta yakışıksız değişme, çayhanenin bu kısmındaki yolcular arasında mutlu bir merakın ürpertisini yaydı. Yolcular üç çapanların etrafını sardı. Daha ötelerde çay içenler de öbürlerini meraklandıran şeyin ne olduğunu öğrenmek için çay sinirlerinden uzaklaştılar. Komşu çayhanelerde de ayağa kalkmalar, haber almak için koşuşmalar başladı. Bütün bu kaynaşma arasında tek bir söz işitilebiliyordu. ''Buz kaşı, buz kaşı.'' Bu söz sundurmanın dip tarafından gelip ağızdan ağızdan dolaşarak kalabalığa dağılıyordu. Ama yolcuların çoğu bunun ne demek olduğunu bilmiyordu. Onlar ne Hindukuş vadilerini ne de Kunduz ve Bağlan kentlerini görmüşlerdi. Büyük bir gürültüyle sözü edilen konunun kendilerine anlatılmasını istiyorlardı.
Bir oyunmuş anlaşılan. Evet, bir oyun. Ta oralarda, bozkırda.
Giysileri dorukların sert rüzgarıyla kamçılanan insanların oluşturduğu bu kalabalıkta çok kişi haberi alınca acı bir hayal kırıklığına uğradı. Komşu sinilerdeki yarenler arasında bedenlerinin sabırla ısıttığı yerlerini bırakmış, kaynar çaylarını soğutmuş olmak. Neyi öğrenmek için? Kuzeyin uzak ve kurak bilinmeyen bölgelerindeki bir oyunu.
Bir oyun peygamber aşkına, sanki onların yüksek kentlerinde, yeşil vadilerinde yeterince oyun yokmuş gibi. Oysa en iyileri vardı. Gazni'nin, Kabil'in, Kandahar'ın ve Hazracat'ın insanları birbirine seslenerek bağırışıyorlardı.
Kulaklarımızı sağır eden bu buz kaşı oyunu, cirit oyunu kadar ustalıklı mıymış?
Koç dövüşünden de mi sertmiş?
Kurt köpek kavgası kadar amansız mı?
İki azgın devenin ölüm dövüşü kadar dehşetli mi?
Birbirlerini boğazlamak için yetiştirilmiş bıldırcınların vuruşması kadar ustaca mı?
Dağ insanlarının karşı çıkışı böyle oldu. Çapanlar giymiş üç adamla kuzeyden gelmiş daha birkaç yolcu, şamatayı bastırmak için gürler gibi konuşuyorlardı.
Buz kaşının güzelliğinden siz ne anlarsınız? Siz uyuz bir beygiri safkan attan ayırt edemezsiniz.
Ses tonları yükseliyordu. Cevaplar küfre dönüşüyordu. Tartışma oyun konusunun ötesinde aşiretlere ve illerin onuruna kadar uzanıyordu.